Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa
Birliği, Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 31 Ocak 2018 yeni senenin ilk ayını bitirdik birlikte. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ocak ayının son günü Soçi Kongresi, Ulusal Diyalog Kongresi tamamlandı. Bunun sonuçlarıyla ilgili haberlerimiz var. Tabii sahaya etkileri herkes için merak konusu. Eleştirenler eksik değil Soçi Kongresi'ni. Destekleyenler eksik değil. 7. senesine girmiş bir savaşı müzakereler yoluyla bitirme çabasının tezahürü tabii bu. Hayata ne kadar nasıl geçirileceği elbette önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz. Tarafların pozisyonlarını konuşuyoruz sürekli zaten. Tabii Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu, İdlib'deki yeni durum ışığında belki de Soçi'nin sonuçlarına bakmak lazım. Bugün bu anlamda eski subay, stratejist Erol Mütercimler'e bağlanacağız. Programın ikinci yarısında Türkiye'den verilen mesajları ve Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi sonrası sahanın nasıl şekillenebileceğini, Türkiye dış politikasına etkilerini anlamaya çalışacağız. Bunun dışında dünyadan pek çok başlıktan haberlerim var size ileteceğim. Orta Doğu'dan haberler var. Donald Trump'ın birliğin durumu konuşması var. 80 dakika sürdüğü en uzun birliğin durumu konuşması, yanılmıyorsam eğer. Amerika ile Rusya arasındaki Kremlin listesi gerilimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisi dışında neredeyse bütün yönetimin üst düzeyini hedef alan Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu yaptırım listesine alaycı bir dille yanıt verdi. Tartışmalar, detaylar Avrupa'dan, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan, Latin Amerika'ya uzanan haber başlıklarım olacak programın ilk yarısında. Frekanslarımız değişmişti. Tekrar anımsatalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den Ekseni dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden de dinleyebilirsiniz rahatlıkla. Sputnik Türkiye'nin pop-up'ı ya da rsfm.com.tr'den bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Soçi Kongresi ya da Suriye Ulusal Diyalog Kongresi dün öncesinde bir takım sıkıntılar yaşansa bile başarıyla tamamlanmış gözüküyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı ile sonuçlandı. Yalnızca Suriye hükümetinin kaderini Suriye halkının belirlemesi vurgusuyla sonuçlandı. 7 yıllık süren savaşın Suriye'nin kurtuluşu için temel prensiplerde bu kongrenin katılımcılarının anlaştığı hangi etniste ya da ırktan olursa olsun tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip oldukları vurgulandı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunması vurgulandı yine. Geniş temelli muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin bir anayasal reform taslağı hazırlaması için oluşturulmasına karar verildi burada. Stefan de Mistura, Birleşmiş Milletler'in temsilcisi olarak açıklama yaptı, katıldı kongreye. Şimdi 150 kişilik bir komite söz konusu. Suriye hükümeti, muhalefet, uzmanlar, bağımsızlar, aşiret liderleri, kadınlar da ayrıca temsil edilecek. Nihai anlaşma Cenevre sürecinde yapılacak. Zaten Suriye meselesinde Rusya'nın, İran'ın, Türkiye'nin her zaman bu işin Cenevre'ye aktarılması vurgulanmıştı. Ama tabii Cenevre sürecini aslına bakarsanız rejim değişikliği ajandası güden ülkeler yürütmek istemedikleri için, kendi istedikleri bir iktidar şekillenene kadar bu savaşı sürdürmekte ısrar ettikleri için o Cenevre süreci zaten işlemiyordu. Şimdi Astana'dan Soçi'ye uzanan hatta bu Cenevre sürecinin de yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Bu konuda gerek Rusya, gerek İran, gerek Suriye hayır bu Cenevre süreci yürümeyecek, onun yerine Astana'yı koyduk, Soçi'yi koyduk diye bir en azından Böyle bir açıklamaları, beyanatları, niyet vurguları olmadı. Cenevre süreci hiçbir zaman dışlanmamıştı. Şimdi burada da aynı atıf söz konusu oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantı kongre sonrası açıklamaları vardı. Aynı şekilde Suriye konusunda Batı ile her formatta diyaloğa hazır olduklarını söyledi Sergey Lavrov. Bunu defalarca tekrarladığını biliyoruz biz Rusya'nın. Oysa Rusya'daki elçiliklerinden alt düzeyde diplomatlarını bu kongreye gönderdiklerini söyledi. Yine de kongre nedeniyle onur duyduklarını söyledi. Her formatta her türlü diyaloğa hazır olduklarını tekrarladı. Kimsenin kendilerinden Suriye halkının istisnasız bütün temsilcilerinin toplanmasını zaten bekleyemezdi, beklemiyordu dedi. Tabii ki katılmayanlar olacaktır dedi ki burada Suriye'nin dış muhalefeti sayılan, içeride de pek de bilinmeyen Riyad muhalefeti dediğimiz arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu muhalefet ve İhvancı Suriye Ulusal Koalisyonu ki burada çıkan çatlağı da Türkiye kapatmış gözüküyor. Enteresan bir biçimde Türkiye resmen temsilcilik, garantörlük üstlendi. Muhalifleri yabancı bir ülke temsil etti Suriye'nin muhaliflerini Soçi'de. Bu da çok dikkat çekici bir olay, bunu belirtmek lazım. Demistura demiştim BM temsilcisi. Bu süreci, Cenevre sürecini teşvike dönüştürebilecek mi, dönüştürmeyecek mi bunu göreceğiz. Ama Sergey Lavrov'un dikkat çektiği bir husus. Bütün bunlar olurken 1400'e yakın temsilci, delege, 50'den fazla gözlemci Soçi Kongresi'ne katılırken Amerika, Fransa, Britanya, Ürdün ve Suudi Arabistan kafalarına göre beşli bir grup oluşturup bir toplantı yaptılar. Zannedersiniz Suriye'yi onlar temsil ediyormuş gibi. Lavrov bunu da eleştirmiş bu şekliyle. 5 ülke toplandı ve çözümde yer alan kilit ülkeleri davet bile etmediler demiş Sergey Lavrov. Böyle açıklamaları var. Sadece Suriyelilerin kendi ülkelerinin geleceğini belirleyecekleri ve Soçi Kongresi'nin bunun için uygun koşulları yaratmayı hedeflediğini bir kez daha altını çizmiş gözüküyor. Şimdi Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev var. İsmini sürekli Astana sürecinde anıyoruz. Bu Soçi'den çıkan 3 önemli evrakın altını çizdi. Bir tanesi sonuç bildirisi, demin aktardım. İkincisi katılımcılar çağrısı. Anayasa Komisyonu adaylarının listesi üçüncüde. Bunun tabii ki daha da değiştirilebileceği, eklemeler yapılabileceğini de söylüyoruz ya. Son derece esnek yaklaşılıyor bu manada. Ve burada Lavrentiev'in işaret ettiği gibi sorumluluk ve yurtseverlik duygusuyla hareket ettikleri ve genel olarak tüm şikayet ve küskünlüklerin üstesinden gelebildikleri için delegelere teşekkür etti. O da aynı şekilde Cenevre'ye katkı sağlayacağının altını çizdi. Türkiye açıklaması var Türk Dışişleri Bakanlığı'nın. En önemli sonucu Anayasa Komitesi kurulması çağrısının olduğunu söyledi olarak görüyor Türk Dışişleri. Türkiye'nin kongreye katılmayanları temsil etme yetkisini üstlendiğinin altı çizildi. Yani başka bir ülkenin muhaliflerinin temsil yetkisini, çünkü Suriye'nin milli bayrağıyla katılmayı reddettiler. Daha çok ihvancı muhalefeti kastediyoruz burada. Onları Türkiye temsil etmiş oldu. Zaten müzakere yüksek kurulu Riyad muhalefeti sahada pek esamesi okunmuyor. En çok biz cihatçı gruplara silah temin etmelerinden biliyoruz. Aralarında eski yolsuz liderler var. Suriye içerisinde yolsuzluklarıyla bilinenler var. Bir de Suriye Ulusal Koalisyonu var. Amerikan yönetiminden Suriye'nin bombalanmasını talep etmişti. Suriye Ulusal Koalisyonu defalarca işgale davet etmişti yabancı güçleri kendi ülkelerine. Onlar katılmadılar. Ama Türkiye geri kalan muhalefeti temsil etmiş gözüküyor. Garantör sıfatıyla Türk Dışişleri açıklamasında ise dediğim gibi bu Anayasa Komitesi'nin kurulmasının önemine dikkat çekildi. 50 kişilik bir aday listesi sunulduğu belirtildi. Muhalefetin garantörünün Türkiye olduğu belirtildi. Ülkemiz BM'nin katılımı sağlanabildiği ve muteber muhalefetin siyasi süreçteki rolü layıkıyla temsil edildiği takdirde Cenevre sürecine katma değer sağlayabileceği düşüncesiyle bu girişimi desteklemeye hazır oldukları da Türk tarafının vurgulandı. Bir küçük pürüzde kendi bayraklarını reddeden Suriye'nin İslamcılarının dışında bir de öldü denilen Miraç Ural'ın, acilcilerin lideri, Soçi Kongresi'nin katılımcıları arasında yer aldığı iddiası oldu. Türk tarafı bu iddiayla ilgili Dışişleri, Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talep etmiş ama ben henüz görmedim bir açıklama gelip gelmediğini. Tevdi edilen listede olmadığını söylemişler. Mukavemet Suriye Hareketi'ni, Milli Suriye Hareketi'ni kurmuştu. İslamcı, cihatçı gruplara karşı. Anadolu Ajansı'na bakılırsa Rus makamları konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuç hakkında bilgi vereceklerini söylemişler. Evet, ve gelelim Afrin'e. En son görüyorum ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın telefon görüşmesi var. Sık sık telefonda konuşuluyor. Detaylarını eksen içerisinde muhtemelen göremeyeceğiz, yetiştiremeyeceğiz ama yarın toparlarız. Özel bir durum var ise eğer, öyle diyelim. TSK'nın operasyonu devam ediyor. ÖSO grupları, İslamcı gruplarla birlikte Afrin'de Türkiye'deki yoğun tartışmalar eşliğinde bir takım ölülerle ilgili bilgiler olduğunu aktaralım. Evet, bakıyorum Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak Soçi Zirvesi Afrin Harekatı'nı ele almışlar. Başlıklarını en azından söyleyebiliyorum size. Zeytin Dalı Harekatı Irak sorununda görüşmüş bulunuyorlar. Ölenlerle ilgili açıklamalar var. İdlib'de bir bombalı saldırıda TSK bir sivil görevlinin yaşamını yitirip bir başkasının yaralandığını, silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı deniliyor. Tabi burada karışık bir resim var. El Aysa hareketlenen bir TSK konvoyundan bahsediliyordu. Bir önceki gece saldırıya uğradığı söylenmişti. Bu saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği de biraz meçhul. Bölgedeki kaynaklardan farklı bilgilerin geldiğini aktarmak lazım. TSK konvoyunun sonuç itibariyle orada bir çatışmasızlık bölgesi tesis edeceği bilgileri de gelmişti. Bu ne kadar doğru, ne kadar netleşince anlayacağız ama HTŞ'nin, yani Nusra cephesinin, El-Kaide'nin Türk konvoyuna eskortluk ettiği yolunda görüntüler de yansımış idi. Bu olayın nereye gideceği, ne olacağı, ya yani biz de merak ediyoruz. Ölü sayısı El Cezire tarafından 3 olarak açıklanmış idi. Daha sağlıklı bilgiler beklemek gerekiyor herhalde, ne olup bittiğini anlamak için. Reyhanlı'ya bir roket düştü, bir kişi hayatını yitirdi diye görüyorum. Bir de Afrin'de Afrin saldırısında İran'ın Press TV kanalının muhabirlerine saldırı düzenlendiği, TSK'dan 3 dilde, Türkçe, Kürtçe ve Arapça Afrin kardeşlerimiz diye hitap eden bir bildiri attığı Türk Hava Kuvvetleri'nin, bildiriye besmele ile başlandığı, PKK, PYD, IŞİD'e karşı birlikte mücadele çağrısının yer aldığı, DAEŞ Arapçasını kullanmış, Türkçe kısaltmayı değil Arapçayı, IŞİD yani İslam Devleti diyorlar biliyorsunuz kendilerine, onlara yönelik zulme sessiz kalmamaya, işte huzur, güven, bereket dolu günlere Allah'ın izniyle Afrin'de geri dönmenin hedeflendiği, Afrin Afrinlilerindir diye de bir cümle kullanılmış bildiride, böyle anlaşılıyor. Milli Savunma Bakanı John Iglin'in Afrin briefingi verdiği, bugüne kadar 5 TSK mensubu olmak üzere 24 ÖSO mensubu hepsine şehidimiz diye anmış John Iglin. Türkiye'de tabii ki ÖSO ne kadar Türkiye'yi temsil ediyor, ÖSO'cular kimler diye sorular yöneltiliyor. Özellikle de geçmişte bazı şiddet olayları nedeniyle böyle tartışmalar Türkiye'de devam ediyor, onu da aktaralım. Sivil hassasiyet sergilediğini John Iglin söylemiş ve bu olmasaydı operasyon 15 günde tamamlanacağı, ki 12. gününde bugün, söylemiş John Iglin. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var, son dakika açıklaması görüyorum. Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 gün içerisinde siviller de dahil yüzlerce kişinin hayatını yitirdiği açıklaması bu. Maria Zaharov, Rusya Dışişleri Sözcüsü, söylemiş bunu. Türk hükümeti 20 Ocak'ta Afrin'de YPG'ye karşı başlatılan askeri harekatın Birleşmiş Milletler tüzüğünde yer alan devletlerin öz savunma hakkına uygun olarak yapıldığını ve terör örgütlerini yok etme amacı taşındığını belirtiyor. Elde edilen bilgilere göre 10 günlük süreçte ölü sayısı birkaç yüze ulaştı demiş, sivillerin de bulunduğunu belirterek. Hal böyleyken hala Suriye yönetimine kendi topraklarında egemenlik hakları icabı Afrin bölgesinin devredilmesi için Kürtlerle, Afrin kantonuyla müzakerelerin sürdüğü anlaşılıyor. Afrin kantonu eş başkanı Hevi Mustafa Afrin'in savunulması için Suriye ordusuna çağrıda bulunduklarını söylemiş. Ama çok farklı görüşler var bu konuda. Anladığımız kadarıyla Suriye Kürtleri de kendi içlerinde çok yoğun tartışmalar yapıyorlar. Daha çok Amerika'yı destekleyenlerin Afrin'de Suriye ordusunu tekrar topraklarını kontrol altına almasını çok da istemediği anlaşılıyor bu tablodan. Bakalım ne çıkacak Afrin için? Suriye ile Şam ile müzakereler ne olacak? Mağaralarda sivillerin yaşamak zorunda kaldıkları açıklamaları var. Ayrıca bu yönde görüntüler de gelmişti. 15 bin kişinin Birleşmiş Milletler'de insani yardımlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Muller de 15 bin kişinin evlerini terk ettiğini, yaklaşık 1000 kişinin Halep'e hareket ettiğini aktarmış, böyle bir bilgi vermiş. Bakıyorum, Pentagon sözcüsü Adrian Galloway yine konuşmuş. Bu sefer Habertürk'ten Alan Koçak soru sormuş. Membiç'te karşı karşıya gelebilir mi Amerika ile Türkiye diye. Galloway de demiş ki biz her türlü meseleye çözüm için çaba sarf ediyoruz Türkiye ile. Güvenlik kaygılarını Türkiye'nin göz önüne alıyoruz. IŞİD'e yapılan baskının azalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorun ancak karşılıklı işbirliğiyle çözülebilir. NATO müttefikimizin yanındayız diye genel geçer laflar söylemiş. Öyle anlaşılıyor. Joseph Bottles Genelkurmay Başkanı. CENTCOM Başkanı demişti ki biz Membiç'teyiz, buradan bir yere gitmiyoruz. Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın liberal lideri Le Figaro gazetesine Türkiye'yi adeta şikayet etmiş. Bunu anlıyoruz yaptığı açıklamadan. Ve demiş ki Afrin operasyonu terörle mücadele odaklı olması lazım. Bir işgal operasyonuna dönüşmemesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölgelerde işte kaymakamlık kurması, emniyet teşkilatı kurması bu toprakları iltihak edeceği iddialarında beraberinde getirmişti. Macron da işgal diye atıf yapmış. İşgale girişmemesi lazım. Potansiyel tehditlerle mücadeleden saparak bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için gerçek soruna dönüşür demiş. Onun için de müttefiklerle koalisyon halinde olunması gerektiğini söylemiş. Başbakan Binali Yıldırım kendisine yanıt veriyor. Düşüncesi sakat, işgal yok demiş kendisi. Evet, bu görüşler başka yerlerde de dile getiriliyor. Macron daha sert bir ifadeyle, net bir ifadeyle diyelim, dile getirmiş ve böyle de bir yanıt gelmiş. Dikkatimi çeken bir başka haber, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'ndan Afrin konulu toplantı yapacaklarını dün söylemiştim size, yaptılar. Türkiye'nin operasyonunu kınayıp barışçı diyalog yoluyla tüm sorunların çözümünün gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptılar. Ama bence açıklamada en dikkat çekici taraf insani yardım çağrıları vesaire yapmaları yahut da Irak-Suriye sınırını açık tutulması gerektiğinin kayıt altına alınması değil, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin toplanması çağrısı yapılması. Bir metin açıklandı ve o metinde en dikkat çekici o. Ortak ulusal sorumlulukların yerine getirilmesi için Kürdistan Ulusal Kongresi'nin toplanmasını zorunlu görüyoruz. Kürdistan halkının yüksek çıkarlarının tüm ideolojik, parti ve siyasi çıkarlarının üstünde tutulması gerekiyor deniliyor bu açıklamada. Evet, Lübnan Başbakanı bugün Saad Hariri Türkiye'yi ziyaret ediyor. Çankaya Köşkü'nde törenle karşılandı. Biz biliyoruz ki kendisini Suudiler kaçırmışlardı. Yani adeta rehin tuttular bir süre. İstifa etti o sırada da. Sonra tabii Lübnan'dan baskı geldi. Ya bizim başbakan nasıl olur da gider Suudi Arabistan'da istifasını sunar diye. Geri almak durumunda kaldı. Kendisi çark etti yani. Bakıyorum Bağdat, Irak'ta. Evet, Türk tarafından öyle açıklamalar geldi ki biz bu operasyonu Irak'ta da devam ettireceğiz diye. Ki biz biliyoruz 2 sene öncesinden kalma Türkiye ile Irak'ın problemleri vardı. Şimdi çözülmüş gibi gözükse de Şengal'e gireriz diye açıklamalar gelmişti Ankara'dan. İşte Haydar Abadi'nin, Irak Başbakanı'nın sözcüsü Saed El Hadisi, Türk ordusu Irak topraklarında beklenmiyor demiş. Bizden izin almadan böyle planlar yapılamaz demiş. Zaten böyle bir şey yok, böyle bir anlaşma da yok aramızda diye açıklama yapmış. Irak'ta bu arada Amerikan helikopterleri Elanbar vilayetindeki El Bağdadi bölgesinde ateş açmışlar rastgele güvenlik güçlerine. Yanlışlıkla diyorlar, çok sayıda oldu bu olaylar. En az 8 kişi hayatını yitirmiş vaziyette. Suudi Arabistan yolsuzluk operasyonları sona erdi diye açıklanmıştı. Hala 56 gözaltı devam ediyor. Lüks Ritz-Carlton oteline koydular prensleri, iş adamlarını. Yaklaşık 381 prens, bakan, üst düzey yetkiliyle iş adamı hepsinden toplamışlar paraları. 106 milyar dolar toplandığını açıklamış Suudi Başsavcısı Suud el-Mojeb. Kasım ayında yolsuzlukla mücadele denilmişti ama bir tasfiye operasyonu olarak algılanmıştı. Hedefleri 100 milyar dolarmış. Böyle tabii çok böyle hukuk devleti, kanun devleti olmayınca atıyorsunuz prensleri, iş adamları bir otele, lüks otele, altın kafesin içine, paralarına el koyuyorsunuz, servetlerine, oluyor bitiyor. Öyle olmuş. En yüksek profilli prens de bu ünlü Velid Bin Talal. Twitter, Apple, NBC, Citigroup, Euro Disney gibi dev şirketlerin ortağı kendisi. 30 milyar dolara da yakın mal varlığı vardı. Ondan almışlar paraları yani. Güney Yemen'i dün aktarmıştım size. Birleşik Arap Emirlikleri desteğinde Güneyli ayrılıkçılar Hadi güçlerine, ki Hadi de bu arada Yemenlileri temsil etmiyor. Görev süresi biteli çok oldu. Suudi zoruyla yerleştirmeye çalışıyorlar Yemen'i ona epeydir. Ama Güneyli ayrılıkçılar işin şeyini bulmuş. Bu işten sıyrılmanın yolunu bulmuş, ayrılmak. Hadi hükümetinin bulunduğu sarayı kuşatmışlar. 1990'a dek bağımsızdılar tabii. Geçenlerde öldürülen Ali Abdullah Salih, ki ülkeyi 30 yıldan fazla yönetmişti, o güneyin bileğini bükmüş ve ülkeyi yeniden birleştirmişti. Ondan önce biraz da sosyalist bir sisteme sahipti Güney Yemen. Hatta 1967 ve 1990 yıllarında Arabistan Yarımadası'nın tek cumhuriyeti de Yemen'deydi zaten. Ve Güney Yemen'de hayat şartları, modernleşme, ülkenin geri kalanından çok daha iyi eğitim sistemi, çok daha iyi noktadaydı. Bu sayede de Sovyetler Birliği'ne deniz üslerinde açtığını belirtmek lazım ama Sovyetler Birliği dünya sisteminde onun yanında yer almak Güney Yemenlilere bir süre sonra maalesef Ali Abdullah Salih darbesiyle yeniden Yemen'le birleşmeyi getirmişti. Bir darbeyle birleştiler, bir savaşla ayrılıyorlar mı acaba diye insan soruyor. Tabii bu gelişmeler ne olacak? Başkanlık korumalarının üstüne ele geçirmişler. Halkın bayram yaptığı söyleniyor Aden'de. Güneyde her zaman bir ayrılıkçı damar olduğunu belirtmek lazım. Geçiş konseyi de kurmuş vaziyetteler. Bakalım buradan nereye varacak? Evet, bakıyorum, Filistinliler BM yardımını Amerika'nın kesme kararını protesto etmişler. 800 milyon dolarlık acil yardım ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'nin IŞİD'i Afganistan'a taşımaya çalıştığını öne sürmüş Tahran'da bir toplantı etkinlik vesilesiyle. Taliban'la barış yok diyor Donald Trump. Amerikan yönetimi yapmayacağız, savaşı kazanacağız diyor. Afgan hükümeti Eşref Gani liderliğinde onlar da benzer bir açıklama yaptılar. Taliban da biz zaten ilgilenmiyoruz Amerika ile barış yapmakla. Bizi zorladılar. Onlar bizimle barışmaya çalıştılar. Aslında doğru söylüyorlar. Katar'da Taliban'a ofis kurdurmuştu Amerikan yönetimi Obama yönetimi sırasında. Şimdi bunlar bitiyor gibi gözüküyor. Katar'da bu arada T-Rex Tillerson Katar liderliğiyle görüştü. En son F-15 satışları, jetlerini alma ve hava üssünü daimi olarak, El Udeyd üssünü daimi olarak Amerikalılara açık tutmaktan bahsediyor. Katarlılar Amerika ve İsrail'e yanaşarak, anladığımız kadarıyla bu gelen haberlerden, Suudi ablukasından kurtulmaya çalışıyorlar. Son dönemde onun tezahürü bu. Bu arada Amerikan yönetimi Katar Rusya'dan da S-400 alacağını söylemişti. Tıpkı Türkiye gibi Amerikan Dışişleri Bakanlığı hem Türkiye'yi hem Katar'ı, başka ülkelerde var, Rus S-400 savunma füzeleri almaktan vazgeçirmeye çağırdığını itiraf etmiş üst düzey bir yetkili. Evet, çalışma yürütüyormuş Amerikalılar ve bakalım ne olacak bunun sonucunda, S-400'ler meselesi. Donald Trump 80 dakika konuştu, birliğin durumu konuşması, ki en uzun 3. birliğin durumu konuşması bugün, dün akşam gerçekleşti. Senato ve Kongre bir araya geliyor, toplanıyor, onlara karşı konuşuyor başkan. Burada işte başlıkları özetle söylemek gerekirse, öncelikle düşmanlarımıza planlarımızı anlatmayacağız. Afgan partnerlerimiz Taliban meselesini tekrarlıyor. Rusya ve Çin'i Amerikan çıkarlarına, ekonomisine, değerlerine meydan okuyan rakip güçler diye nitelendirmiş. Nükleer silahları modernize etmeleri gerektiğini söylemiş. Sadece Amerikan çıkarlarına uygun hareket ediyorsa ülkelere yardım yapmaktan bahsetmiş. İran halkının yanındayız demiş, liderliğin değil. Kuzey Kore'nin vahşi diktatörlüğü, hiçbir rejim böyle bir baskı kurmamıştır diye bir açıklama yapmış. İçeride de bu Dacia 800 bin yaklaşık genç yaşta, çocuk yaşta yasa dışı olarak ebeveynleri tarafından Amerika'ya getirilmiş olan göçmenler, Obama döneminde çıkartılmıştı bu program. Bunu değiştiriyor. Yeşil kartı ortadan kaldıracaktı ama Trump artık liyakata dayalı, öyle kart çekilişiyle Amerikan vatandaşı yapmayacağız insanları, liyakatlarına bakacağız demiş. Vergi indirimlerinden tutun da pek çok başlıkta, borsada çok iyi gidiyor, ekonomiyi düzelttik biz, yaşasın tarzında bir açıklama olduğunu belirtmek lazım. Böyle bir Trump'ın birliğin durumuna tanıklık etti dünya bir yılın sonunda. Evet, vaktim biraz azalıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı dün aktarmıştım. Kremlin raporu Rusya'ya yeni yaptırımların önünü açacak. Adeta düşman ülke pozisyonuna yerleştiren. Çünkü Putin dışında, Rusya Devlet Başkanı dışında bütün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, herkesi listeye yaptırım listesine koyan bir liste bu. Hatta dün sosyal medyada dalga geçiliyordu. Aslında bir çalışma yapılmış ama Forbes dergisinden almışlar, koymuşlar. Kopyala yapıştır meselesi. Tabii Vladimir Putin hemen yanıt verdi. Ben eksen saati yetişmemişti bu yanıta. Alaycı bir şekilde kırgınım, beni koymamışlar listeye demiş Rusya Devlet Başkanı. Diğer yandan da Rusya'nın it ürür, kervan yürür kuralına göre hareket etmesi gerektiğini söylemiş. Biz kendimiz düşünmeliyiz diye. Amerika aptallık yapıyor. Rusya'yı Kuzey Kore, İran'la aynı kefeye koyuyorlar. Sonra da bize onlarla sorunun çözümü için yardımcı olmamızı istiyorlar bizden. Şunu yanıt vermeyeceğiz demiş. Öyle bir spat diye hemen onlara karşı bir liste hazırlamayacağız, yaptırım yapmayacağız ama durum bu demiş. Evet. Evet, Kuzey Kıbrıs'ta CTP liderliğinde dörtlü koalisyon kuruluyor. Biraz konuşabilmiştik ucundan ama bunu daha ne oluyor, bu hükümetin doğası uzun sürebilecek mi, buna bakmak lazım. 7 Ocak'ta Ulusal Birlik Partisi %35 ile birinci çıkmıştı ama koalisyon hükümeti kuramadılar. Şimdi CTP aldı liderliği, ancak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümeti kurması bekleniyor, daha doğrusu uzlaşmaya varmışlar. Bakalım yürüyebilecek mi, demin dediğim gibi, onu göreceğiz birlikte. Evet, bakıyorum başka başlıklar ama bunların bir kısmını yarın toparlayabiliriz. Çünkü sürem azaldı. Erol Mütercimlerle konuşacağız. Bir tek Kolombiya'da ELN'e, Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun hükümete yeniden görüşme çağrısı yaptığını size Latin Amerika'dan aktarayım. Skin'den Faithfulness'ı dinleyelim. Az sonra burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues, I run for this. Static at the same time, by it all. Common sense can slap me in the face, and yet I condescend. Embarrassed by your obvious indifference. Disgusting. Smile like
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Erol Mütercimler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Erol Bey. Şimdi dün izledik, bugün sonuçlarını daha net de tartışıyoruz ama sonunda Rusya allem etti bu Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni toplamayı başardı. Bayağı da geniş bir katılım olduğu anlaşılıyor. Anayasa reform taslağı çıktı. 150 kişilik bir komite oluşturulacak. Cenevre ile bağlanıyor. Birleşmiş Milletler seferber ediliyor. Hakikaten uluslararası diplomasi açısından baktığımız zaman bu kadar rakip güç varken bir başarı olarak yazmak mümkün ama tabii sahadaki gelişmeler de çok önemli. Biz bu kongrede Türkiye'yi biraz da sanki tuhaf bir pozisyonda bulduk. Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı olduğu aşikar burada. Hatta kendi bayraklarını reddeden muhalifler geri dönerken onları temsil etti. Bir de kongreye katılmayanları da temsil etme yetkisini üstlendi. Şimdi bakıyoruz, Riyad grubu katılmadı. Bir de İhvancı Suriye Ulusal Koalisyonu. Şimdi önce oradan sormak istiyorum. Soçi ile ilgili değerlendirmenizi soracağım. Yaparken de Türkiye'nin buradaki rolünü nasıl gördüğünüzü soracağım.
Efendim şöyle bir şey söyleyeyim bir kere. Gerek Soçi, gerek Soçi'den önceki bu bölgedeki siyasal gelişmeler şunu gösterdi. Burada belirleyici aktör şu anda Rusya. Ve Rusya'nın çizdiği rota üzerinde yürümek zorunda bırakılıyor herkes. Bir kere bunu bir köşeye yazalım. İkincisi, Türkiye açısından meseleye baktığımızda Türkiye şimdi çok zorlanıyor. Zorlanmasının ana sebebi buradaki Afrin operasyonu öncesi sonrasıyla baktığında Türkiye kendisinin bölgeye çekildiğini daha yeni fark ediyor. Çünkü bu bölgenin bataklığı içine çekildi. Çünkü bu açıdan şimdi bunun içinde en az zayiatla nasıl çıkarızın hesapları yapılmakta diye düşünüyorum Ankara'daki karar vericiler açısından. Onun nedenle burada Türkiye zorlanıyor. Daha da zorlanacak maalesef. Daha da zorlanacak. Ama işte bu zorlanma içerisinde eğer Türkiye, Moskova, Tahran, Ankara üçgeninde bir herhangi biçimde bir yalpalama yapmadan doğru, reel politik doğrusuna değerlendirmeler yaparsa işin içinde Şam'ı da katacak ve Rusya'nın toprak bütünlüğü ısrarla söyledik, bir kez daha söylemeye devam ediyorum. Türkiye'nin ulusal üniter yapısının devam etmesi ve bunun sürdürülebilmesi için Suriye'nin de parçalanmaması gerekiyor. Bunun hiç tartışılacak bir yanı yok. Eğer buna bir ideolojik gözlükle bakılırsa, buna işte daha önce Davutoğlu Ahmet Bey zamanında ne yazık ki maalesef yanlış çerçevesi çizilmiş olan bu meseleler, dış politika meselesi sürdürülmeye çalışılırsa, iç politikada biz bunu başarıyla uyguladık, dışarıda da bölgede de uygularız, bu seçimlerde bize çok oy getirir gibi bu tür bakış açılarıyla değerlendirilirse eğer, burada bize ne yansıtıldı, liderler ne söyledi, ben bunları hiç önemsemem. Hiç önemsemem çünkü şunu yıllar yıldır bu tür uluslararası görüşmelerde de şunun tanıklığını yaptık. Haklı olmanız hiç önemli değil. Burada işletilen hukuk güçlü olanın hukuku. Onun için çok açıkça bakacağız. Buradaki mücadelenin bir ABD-Rusya mücadelesi olduğunu da görmek durumundayız. Bu bir. İki, Türkiye burada her ne kadar şu anda işte adı YPG, PYD dediğimiz bu terör örgütü, silahlı ABD'nin desteklediği bu yapılar olmakla birlikte buradaki savaş Türkiye ile ABD arasında. Bu bizim milli mücadeledeki meselenin birebir aynı. Biz orada Yunan düzenli ordusuyla savaştık askeri alanda ama aslında savaş İngiltere ileydi. Buradaki mesele de o. Onun için ben bu uluslararası masaya alınan kararlara da baktığım zaman hep aynı değerlendirmeyi yapıyorum. Biz milli mücadele döneminde de bize Sovyetler Birliği'yle en büyük destek. Bugün de tarihin gerçekten tuhaf bir döngüsü, tarihin tuhaf bir getirisi olarak milli mücadelenin neredeyse 100. yılı diye bakalım 2020'ye. Bu sefer aynı şekilde Rusya ile dayanışma içinde olmak gibi bir peki, gerçekle yüz yüze evet. kalındı. Bana ilginç geliyor bu iş. Evet. Çok ilginç geliyor.
Ama işte burada Türkiye kendisini değil de Suriye içerisindeki muhalifleri destekliyor. Yani i̇şte orada oradaki evet işte o tuhaflık. Şimdi bir yönüyle Amerika ile çalışmak istiyoruz bu bölgede mesajları sürekli veriliyor. Bir yönüyle Riyad'daki muhaliflerin ya da rejim değişikliği sizin dediğiniz gibi toprak bütünlüğünü ortadan kaldıracak bir projenin parçası olmuş. Çünkü biz biliyoruz Suriye Ulusal Koalisyonu açıkça Amerikalılar Şam'a müdahale etsin çağrısı yapmışlardı. Dolayısıyla Türkiye onların kongreye katılmayanları temsil etme yetkisini üstlenerek onları üstlenmiş oluyor. Burada gerçekten bir uzlaştırma niyeti varsa bu niyet Suriye'nin Türkiye yani eğer Amerikalılar Kuzeydoğu'yu aldılar bakışıyla bakılıyorsa biz de o zaman Kuzeybatı'yı alırız biz de burada federasyon tesis ederiz. Öyle bir bakış açısı mı var? Onun için mi böyle yetkiler üstleniliyor muhalifler temsil ediliyor?
Şimdi ben tam öyle olduğunu düşünmüyorum da ben burada şunu düşünüyorum. İşin en başında seçilmiş olan yanlış rota ve yanlış taraf meselesinden bir hamlede çıkılmadığını, dönülmediğini, dönülemediğini düşünüyorum. Ben de asıl oradaki meselenin ne olduğunu düşünüyorum. Yoksa buradaki topraklara, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki topraklara kimse yerleşemez. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi bizim Ankara'da karar vericilerin görmek zorunda oldu. Hepimizin görmek zorunda olduğumuz bir mesele var. Buradaki düzenleme, belirleme, genişletilmiş Orta Doğu projesi meselesi bu bir. İki, buradaki ana mesele Büyük İsrail meselesi. Şimdi İsrail'in topraklarını genişletemediğinize göre burada Kürdistan'ı kurmak durumundasınız. Şimdi o nedenle şimdi bu hani şeyin işte Fırat'ın batısı, Fırat'ın doğusu, Dicle'nin doğusu, Dicle'nin batısı neyi konuşursanız konuşunuz. Bunlar yalnızca şekilsel tanımlamalardan hiç öteye gitmiyor. Buradaki ana mesele şu. Burada şu andaki işgalci görünen kim? İşgalci görünen ABD. Şimdi Rusya zaten Suriye tarafından davet edilmiş olduğu için işgalci görülmüyor. Türkiye'nin şu anda yapmış olduğu harekat, meşru, uluslararası hukuka uygun, efendim Birleşmiş Milletler kararlarına uygun. O açıdan buradan söyleyecek bir şeyimiz yok. Peki nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Sonuç çok çılçıplak ortada. Bir Türkiye çabalamak zorunda, ulusal sınırlarımı koruyayım diye. İran çabalamak zorunda. Ta 1990'lardan itibaren parçalatılmasına yönelik olarak uygulanan stratejiler, planlamalar, senaryolar bunlardan kurtulmak zorunda. Çünkü Tahran biliyor ki Türkiye ulusal bütünlüğünü koruduğu sürece kendisi koruyabilir. Türkiye bunun böyle olduğunu akıl sağlığı yerinde olan herkes biliyor. Dolayısıyla hani orada ben birisi doğuya aldı ben batıya yerleşim onu öyle çıkayım böyle çıkayım bu söz konusu bile olmaz. Hı hı. Bu söz konusu bile olmaz. Ha, şimdi bu böyle olmayacağına göre geriye bir tek şey kalıyor. Genişletilmiş Orta Doğu projesi. Bunun gerçekleştirilebilmesi, baştan beri söylendiği şekilde hayata geçirilebilmesi için buradaki bu ulusal devletlerin bunların parçalatılması gerekiyor. Libya parçalatıldı, Irak parçalatıldı. Burada şimdi Suriye. Evet. Suriye'den sonra öbürlerine de sıra gelecek. Yani herkes kendini kurtarabileceğini mi düşünüyor? Ama tabii Körfez ülkeleri açısından bir problem var. Onlar öteki Arap ülkelerinden ürktükleri için ABD'nin yanına yanaştı. Suudi Arabistan önce İngiltere sonra ABD'nin yanında emperyalizmle işbirliği yapmakta bir sakınca görmüyor. Mısır doğal müttefik gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi buradaki ana mesele karmakarışık bir halde. Bu böyle bir yere yerleşmek demek bataklığın içine girmek demektir. Hı hı. Şunu anımsayalım. Ceyda Hanım, 20. yüzyıla başına doğru yani daha doğrusu işte bu endüstri devriminden sonra emperyalizmin ortaya çıkışı, sömürgecilik falan yani ne yaptılar? İmparatorlukları parçalatarak ulus devletleri kurdular ve imparatorluklar parçalandı. Şimdi ne yapıyor? Kurulmuş olan ulus devletlerin içinde yeniden ulus düşüncelerini yükselterek kurdular ulusal devletleri parçalıyor. O zaman bizim bununla çok net biçimde farkına varmamız gerekiyor. Yani burada rahat ettirilmezsin. O nedenle bu bölgede sağa sola doğuya batıya yerleşmek gibi öyle o tür düşünceler yerine doğusu batısı buranın bütünlüğünü koruyarak kendimizi yaşatmak zorundayız. Bunu bir kere fark etmemiz lazım. Kim gelirse gelsin bölgeye. Hı hı. Kim gelirse gelsin, kim yerleşirse yerleşsin. Türkiye bu bölgedeki bütün bu devletlerin parçalanmalarının önüne geçmek için yapması gereken akılcı politikaları üretmek zorunda. Evet. Bu akılcı politikalar da belli zaten. Belli kimlerle bir araya gelecek.
Şimdi bu süreç çok zorlu bir süreç gibi görünüyor.
Evet, ama işte öyle bir şey ki tabii içeride de ÖSO gruplarının adeta bir Kuvay Milliye gibi sunulmasıyla biraz tablo karışıyor. Herkesin aklına tabii başta da Suriyelilerin yani konuştuğunuz zaman anlıyorsunuz nasıl yani deniliyor. Çünkü Afrin Suriye'nin bir bölgesi. Şimdi Afrin'i Afrinlilere vereceğiz deniliyor ama ÖSO'da birdenbire Kuvayi Milliye ile özdeşleştiriyor. O yüzden tuhaf bir resim çıkıyor. Herkesin de kafası efendim karışıyor. Yani öyle midir hakikaten? Onu da sorayım.
Bakın
size
efendim, bir kere Kuvayi Milliye benzetmesi son derece yanlış ve talihsiz. Yani Tayyip Bey'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu ciddi devletin Cumhurbaşkanı'na hangi danışmanlar bunu önerdiyse bu Türkiye'ye büyük bir kötülük yapıyor. Neden? Çünkü Kuvayi Milliye bizim tarihimizde son derece önemli, son derece değerli, son derece ulvi bir kavram ve kuruluşlarken siz bunu kalkıp orayla özdeşleştirirseniz bunu değersizleştirirsiniz. Şimdi bu bir kere yanlış. Kuvayi Milliye dediğiniz mesele ne? Türkçesi ne bunun? Hakların savunulması değil mi? Kuvayi Milliye oluşumları, derneklerin kurulma ana sebepleri o. Peki bu tarafa geri dönüp baktığımızda ÖSO'nun savunduğu ne? Savunduğu ne? Ben her zaman şöyle bir şey söylüyorum. Bir parça akıl yürütüldüğünde 2011 öncesini düşünelim. Hiçbir şey yok. İşte Beşar Esad şeyin kardeşi, Tayyip Bey'in kardeşi, işte hanımefendiler arasında aynı şekilde ablalık kardeşlik sürekli ifade ediliyor. Şimdi böyle bir dönemde ÖSO diye böyle bir grup çıksaydı, Beşar Esad bunlar için terör örgütü diyecekti. İşte PKK benzetmesi falan yapacaktı. O zaman Tayyip Bey de aynı şekilde Beşar Esad'ı destekleyecekti. Efendim o da aynı tanımlamaları yapacaktı. Her şey hiçbir şey başlamış olsaydı eğer bu Suriye'de. Şimdi bu işler böyle olacaktı. Şimdi döndü dolaştı. ÖSO'nun son ilk kuruluşunda, daha sonra ilk ortaya çıkışında neydi o havacı kor general, onun soyadı da Esad. İsmini hatırlayamadım.
Evet.
Efendim, onunla birlikte başlatılan işte böyle bir şey var. Bir isyan, karşı duruş, işte bir çıkış. Efendim işin biraz daha ilerlediğinde bunun arkasında ABD vardı. Onlar destekliyordu. Hatırlayalım. Sonraki süreçte bir takım gruplar girmeye başladı. Şimdi evet doğrudur, şu anda Türkmenler var, Araplar var. Hepsi kabul. Ama şimdi El-Kaide geldi içine. Yani Nusra geldi. Şimdi bunlar da bir gerçek. Bunlar da bir gerçek. O zaman bu tür açıklamaları yaptığınızda kendi ülkeniz için son derece önemli, değerli olan kavramlar, olgularla hareket ederek oradakini ana muhalefet partisiyle mücadele ediyorsunuz ya da politik arenada çarpışıyorsunuz diye, ona ben söylemler geliştireceğim diye bunu malzeme olarak kullanırsanız bunlar büyük hata olur. Çok büyük hata olur.
Peki Türkiye'nin ÖSO üzerinden şunu eklemek istiyorum soruya. ÖSO üzerinden bir kazancı olabileceği mi düşünülüyor? Başka Hayır. ülkenin topraklarında.
Efendim eğer bu düşünülüyorsa son derece yanlış. Neden yanlış söyleyeyim? Çünkü bu ÖSO falan benzeri bu tür grupların orası karma karışık içinde, işte biliyorsunuz. Türkiye destekliyor, arkasında işte silah deniyor, para deniyor. Efendim ondan sonra önce abi delilerin eğittikleri var. Eğit donat bilmem ne çerçevesinde yetiştirdikleri var. Ondan Suudi Arabistan'ın arkasına koyduğu var. Konuşmuyoruz İran'ın orada karşı grupları var falan. Yarın öbür gün bunların ne zaman nasıl döneceği konusunda bir garanti var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Bir garanti var mı? Sonra da şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi gerek ÖSO, gerek efendim YPG, PYD bunların tamamına baktığımızda, gerçi tabii ÖSO'daki durum biraz daha farklı. İşte dışarıdan gelen son dönemin grupları da var. İşte açık kaynaklar da var bunların. YPG-PYD'ye baktığında %100'ü Suriye vatandaşı. Buraya bakıyorsunuz neredeyse 1/4 Suriye vatandaşı. Soçi oldu ya da başka bir yerlerin anlaşmaları oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Peki bu gruplar ne olacak? Bunların silahları falan nasıl toplanacak? Nereye gidecek ya da bu gruplar? Orada diyelim 5000, 6000 işte YPG'li, PYD'li var. Hepsini diyelim öldürdünüz diyelim. Hani ya. Peki öbür tarafta dedi ki abi de ben 30 bin kişilik güç yarattım. Gerisi ne olacak gibi, ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu tür meseleleri ya da bu tür grupları destekliyorsunuz ama bir adım sonra şunu iyi düşünmek gerekiyor. Hı. Büyük güçler bu işte uzlaşmaya vardığında ne olacak? Hı. Ne olacak?
Peki siz bir uzman olarak Membiçi falan almak ve sınırın diğer bölgelerine Türkiye'nin ki öyle dedi Cumhurbaşkanı açıkça defalarca da tekrarladı. Bunu mümkün görüyor musunuz Amerika'ya?
Efendim, hayır, bakın şimdi birincisi gerçekçi değil. Bakın nedenini söyleyeyim. Çünkü bu tür girişimleriniz ve bu tür yürüyüşleriniz kısa bir süre sonra maalesef de ne yazık ki, ne kadar haklı olursanız olun, çünkü doğru olan Türkiye'nin güvenlik sorunu, beka sorunu. Bu operasyonun yapılması konusunda hiçbir korku, hiçbir kuşku yok. Yeter ki işler bu aşamaya gelmeseydi. Getirilme süreci yanlış ama müdahaleler falan filan doğru. Şimdi bundan sonraki süreçte siz uluslararası arenada, uluslararası hukuk kurumları önünde, Birleşmiş Milletler'de işgalci bir devlet olarak tanımlanmaya başladığınız andan itibaren, tıpkı Kıbrıs Barış Harekatı'nda uluslararası hukuka göre haklı olmamıza karşın ne oldu? Ekonomik ambargoyla yüz yüze kaldık. İşgalci ordu dediler. Sene 20 Temmuz 1974 Kıbrıs'a geldin, birinci kısmına bir şey demedi. 15-16 Ağustos'taki ikinci harekattan sonra tanımlamaları değişti. Ve Türkiye Başbakanı'nın kendi ağzından bütün dünya gazetelerinde de manşet oldu. 70 sene muhtaç hale getirildik diye. Çok günler tabii ki öyle bir dönem değil. Türkiye daha güçlenmiş, bütçesi falan büyümüş, olmuş bu olmuş. Ama uluslararası arenada sıkıştırılmaya başladığında bunun altından kalkamazsınız. Kaldı ki hele şimdi Rusya ile ABD burada çekişiyorken ve Rusya çok ciddi biçimde bir kart yakalamışken, Türkiye ile NATO'nun arasındaki çatlağı falan büyütmeye çalışıyorken, kendi ulusal çıkarları açısından bu türlü realist adımlar atıyorken, eğer böyle yönelimler planlıyorsanız burada çok ciddi biçimde sıkıntılar ortaya çıkar. Hı-hı. Çok ciddi biçimde sıkıntılar ortaya çıkar. Ama diyeceksiniz ki peki şimdi hani ne yapsın Türkiye? Şimdi askersel olarak yapmış oldukları bu operasyon askeri açıdan bir süre sonra askerini çekecek buradan. Askerini orada kolay kolay tutamaz. Ama ilişkisini kesebilecek mi diyorsanız, hayır, ben ısrarla söylüyorum. Türkiye için bundan sonra artık bu bölgede kalış 30 yıldır. 30 yıldır Arap Baharı'nın tahribatını bu bölge 15 yıldan önce toparlayamayacağına göre sen ne yapacaksın buradan? Devamlı tehditte yüz yüze kalıyorsun. Onun için ne yapıp edip, bence hep baştan beri de aynı şeyleri söylüyoruz. Başkaları da söylüyor. Türkiye için en doğru adım şu anda Beşar Esad'la o masaya oturmak. Suriye'yle masaya oturmak. Ha, oradaki seçimlerden sonra durum ne olur? Oraya kim gelir? Nasıl lider gelir? Onunla ilişkileri sürdürmek daha kolay olur. Onlar bir adım sonra konuşacağımız şeyler. Hı. Ama şimdi doğrudan doğruya bu bir tırnak içine söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı açısından politik gururunu bir kenara bırakarak bu işte sizin sormuş olduğunuz sorular çerçevesinde de düşünüldüğünde arkanın nasıl bir bataklık olduğunu görerek Türkiye'yi oranın içinde tutmadan, oralara sürüklemeden bu işin içinden çıkmak. Ben mesele öyle görüyorum. Çünkü burasını parçalattığınızda, burada bir yerleşimler yarattığınızda Diyarbakır tehlikeye girer. Diyarbakır tehlikeye girer. Dinleyiciler açısından bir cümleyi anımsatayım. Ülkenin iki başbakanı, ki Mesut Yılmaz da hatırlayınız. Bakın, ülkenin iki başbakanı bir şey söylemişti. Avrupa Birliği'ne giden yol Diyarbakır'dan geçer diye tavtade bir cümle kurmuşlardı. Şimdi bunu da herkese hatırlatayım. Dolayısıyla önemli olan kendi ülkemizin çıkarları. Hı hı. Kendi ülkemizin çıkarları.
Evet.
Bu çıkarlar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlet, alt gruplarla ilişkiye girmeden, devletlerle ilişkiye girerek, devlet başkentleriyle ilişkiye girerek bu meseleyi çözmenin yolunu bulmak zorunda. Yoksa Vietnam ortada, Afganistan ortada. Bakın, Sovyetler Birliği Afganistan bataklığında ne hale geldi. ABD çıkamadı. ABD Irak'a girdi, oradan çıkamadı. Bakın Vietnam'da neler geldi, neler oldu, çıkamadılar. Bunlar kolay işler,
kolay
değil.
İşler değil.
Girmek kolay, çıkmak zor.
Zor. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Erol mütercimlere. Vaktimizi de aştık. Katkılarınız için, yorumlarınız için çok teşekkürler tekrar. Şarkımızı attık. Yarın artık çalacağız demek ki. Yarın yeniden görüşmek üzere. Eksen'den herkese hoşça kalın diyelim.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.